Ayrım 2, Hakikat Meydanı, Işıktaşı 4, Christian Jacques, sayfa 23. 3. Bölüm. General Mehi aşçısının uzattığı tabağı burnuna götürüp kokladıktan sonra pirzolaları adamın yüzüne fırlattı.
''Fazla kızartmışsın salak!''
''Ama dediklerinizi uyguladım be!''
''Hıyar salatan yenilmeyecek gibiydi. Üstelik mantar kokan bir şarap sunmaya bile cüret ettin. Yıkıl karşımdan. Bir daha da evime ayak basma.''
Mehin'in öfkesi yapmacık değildi. Aşçı ikiletmeden kayboldu. Varlıklı Teb bölgesinin en güçlü adamının kararları tartışılmazdı pek. Oldukça kısa boylu, yuvarlak yüzlü, koyu kahverengi gözlü, tombul el ve ayaklı biriydi. Askerlik hayatına savaş arabaları üzerinde başlayan Mehi, kapkara saçlarını özenle kafasına yapıştırır, geniş ve güçlü göğsünü gererek dolaşırdı. Kendinden emin ve hırslıydı. Teb orduları başkomutanı olmuş, bunun yanı sıra Batı yakası baş yöneticiliği göreviyle Hakikat Meydanı'nın güvenlik ve refahından da sorumlu duruma gelmişti. Hakikat Meydanı. Daha genç bir adamken adaylığını geri çevirme cüretini gösteren inanılmaz bir hazineye, ülkenin efendisi olmak için eline geçirmek zorunda olduğu ışık taşına sahip o uğursuz lonca. O taşı bir gece zanaatkarların kutsal bir tören düzenledikleri Krallar Vadisi'ne hakim bir tepeden görmüştü Mehi. Ne var ki köyün güvenlik görevlilerinden birine yakalanmış, adamdan kurtulmak için de kafasını kırıp öldürmek zorunda kalmıştı. İlk cinayetiydi bu. Düşlerini dolduran hazineye ulaşmak için yürüdüğü yolda karşısına çıkan engelleri kaldırmak amacıyla kendi eliyle işlediği ya da başkalarına işlettiği bir dizi cinayetin birincisi.
''Parmaklarını yıka öfkeli askanım'' dedi Serketa kocasına, içinde kokulu su bulunan gümüş bir testi uzatarak.
Soluk renk gözlü, görkemli göğüslü, sahte bir sarışındı Serketa. Kendini bildi bileli zayıflamak telaşındaydı üstelik. Doğuştan katildi hem, iktidara giden yolda Mehi için doğal bir müttefik olmuştu bu sayede. Öz babasının Mehi tarafından tuzağa düşürülmesini onaylamış, adamın servetine konmak isteyen kocasının babasını öldürmesini desteklemişti. İnsan öldürmekten büyük bir zevk alıyordu. Kocasına hiç ilgilenmediği iki kız doğurabilmişti sadece. Bu nedenle boşanmayı bile düşünmüştü general. Ne var ki Serketa Mehi'nin kafasından geçenleri sezmiş, kocası için korkunç bir tehlike olabileceğini göstererek sonunda işbirlikçiliğine soyunmuştu. O günden beri birbirlerinden hiçbir şey gizlemiyor, kusursuz bir ahenk içinde çalışıyorlardı. Mehi kokulu otlarla tatlandırılmış 18 derecelik sert hurma şarabından bir yudum içti. Bu şarap alışkın olmayanların çoğunu yere yıkacak güçteydi. Ama general içkiyi kaldırıyordu, sağlığı da yerindeydi. Sıkıldığı zaman sol bacağında görülen kırmızı lekeler hariç.
İşte yine başlamıştı kaşınmaya.
Serketa kocasının bacaklarını öpmek için Mehi'nin önünde diz çöktü.
''Neden böyle gerginsin yumuşak timsahın?'' dedi küçük kız sesiyle.
''Çünkü suskun neferin ölümü beklediğimiz sonuçları sağlamadı da ondan.''
''Biraz sabret. Bir kere baş düşmanımız gerçekten de öldü. Sonra onu bizim emrimizle öldüren hain artık hiçbir sözümüzden çıkamaz. Üstelik verdiği son haberlere göre lonca gerçek bir kargaşanın içindeymiş.''
''Belki ama o kahrolası lonca hala ayakta.''
''Ayakta da nasıl? Adamımız mumyanın kafasının altındaki gök çemberini ters çevirerek köyü endişeye boğan hayaletin doğmasını sağladı.'' Köy sakinleri suskun neferin intikam almak istediğinden öylesine emin ki sonunda birbirlerinden nefret edecekler.
Umarım haklısındır. Yine de işlerinden bir heyetin buraya gelip zanaatkarların köyden ayrılmaya karar verdiklerine, hakikat meydanını bana bıraktıklarını bildirmelerini yeğlerdim. O zaman tüm köyü tepeden tırnağa aramaya hakkımız olur, ışık taşını bulurduk.
''Zanaatkarlar ışık taşını yanlarında götüremezler mi?''
''O zaman benim yönlendireceğim bir saldırıya uğrarlardı. Neyse bu dediğimi yapmadılar. Hala o yüksek duvarlarının gerisine sığınıp benim, yani General Mehi'nin güvenliklerini sağlamasını bekliyorlar.''
Suskun Nefer'i öldürmek gerekliydi dedi Serketa. O olmayınca loncanın ruhu da kayboluyor. Yerini alacak kimse de yok. Sol ekip şefi hiçbir parıltısı olmayan bir teknisyen. Mezar katibi çok yaşlı. Bilge kadın da kocasının ölümünün etkisinden kurtulamadı.
Panebi, sağ ekibin yeni şefini unutmuş gibisin.
Muhbirime kalırsa ustabaşı seçilemeyecek kadar duygusal biriymiş. Manevi babasının ölümü onu da çılgına çevirecek, inan bana. Tahmin ettiğimiz gibi hakikat meydanı içinden çatlayacak. Bize de sırlarını ve hazinelerini toplamak kalacak.
General Serketa'yı batı yakasındaki görkemli villanın kusursuz bahçesine götürdü. Firavun inciri ve keçi boynuzlarının çevrelediği kameriyeye gittiler. Mehi doğadan, yanığından korktuğu güneşten ve sıcaktan nefret ediyordu. Serketa bir hizmetkarın getirdiği soğuk birayı aldırmadı.
O Panep dediklerini uzun zaman önce bir dericide görmüştüm diye hatırladı Mehi. O zamanlar gençti. Yabani bir boğa gibi güçlü ve saldırgandı. Tam bir asker. Yine de emrim altında çalışmayı reddetti. Hakikat meydanının direklerinden biri olacağını nereden bilebilirdim?
Hakikat meydanının tek direği Suskun Nefer'di. Çalışmaları yönlendirip çekişmeleri önlüyordu. Emin ol kimse onun yerini tutamaz. Hayalet birçok ailenin kaçmasına neden olacak. Loncanın başına daha bir sürü felaket yağacak.
Villanın güvenliğinden sorumlu nöbetçilerden biri koşarak yaklaştı.
General Perramesu'dan bir mesaj.
Asker mühürlü papirüsü Mehi'ye uzatıp görevinin başına döndü.
Başbakan Baydan dedi Mehi. Firavun Sipta ile Kraliçe Tavsar Teb'in ekonomik durumu hakkındaki raporumu dinlemek ve Suskun Nefer cinayetinin soruşturması ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için beni görmek istiyorlarmış.
Oysa köye girmeye hakkının olmadığını pekala biliyorlar.
Tabii biliyorlar. Yine de suçlunun bulunması ve loncanın güvenliğinin sağlanması için elimden geleni yaptığımdan emin olmak istiyorlar.
Ya Tavsert sana bir tuzak hazırlıyorsa?
Ondan her şey beklenir. Ama asıl kaygısı o kahrolası bayı, sakat Sipta'yı tahta geçirmeyi başaran başbakanı denetlemek, iktidarını sürdürmek değil mi? Perramesu Sarayı'nın yılanlı kuyudan farkı yok. Büyük Ramses'in ölümünden beri firavunların gücü her gün biraz daha yıpranıyor. Bu da benim talihim işte tatlı güvercinim. Işık taşına sahip olduğumuzda tüm ülke elimize düşecek. Keşke askerlerimi o kahrolası köye gönderip taş üstüne taş bırakmama imkanım olsa.
Serketa kocasının sözünü ettiği katliamı düşününce zevkten ürperdi.
Şimdilik ne yapmayı düşünüyorsun?
Önce yardımcıların bölümüne gidip mezar katibini bulmayı, köy içindeki soruşturma hakkında bilgi almayı, sonra da gemiye atlayıp Perramesu'ya gitmeyi. Sen de geleceksin tabii.
Serketa'nın beklediği ayrıntı buydu. Kocasını yalnız bırakıp dilediğince at koşturmasına göz yumması imkansızdı. Hele genç bir kadına alıcı gözle bakmaya kalsın, önce o şırfıntıyı boğar, kocasını ondan sonra cezalandırırdı. Oysa mantıklı bir adamdı Mehi. Her çeşit insanca duygudan yoksun, en aşağılık görevleri bile üstlenmeye hazır Serketa'nın yardımı olmadan başarıya ulaşamayacağını kabullenmişti. Bir çıngıraklı yılandan da tehlikeli olan karısı en az kendisi kadar hırslıydı. Bu yüzden gelecek onların olacaktı.
Köyün erzak sevkiyatını durdurman gerekmez mi?
Düşündüm bunu denemeyi, sonra da yardımcılarından birini beceriksizlikle suçlayıp yerine yeni bir katip atamayı da düşündüm. Ama ayrık otlarının hepsini temizlemiştim zaten. Üstelik bizim yokluğumuzda yaşlı mezar katibi öyle bir gürültü çıkarabilir ki yankıları Perramesu'ya kadar yayılır. Hakikat meydanının resmi koruyucusu olduğumu, merkezi yönetimin gözüne kusursuz görünmem gerektiğini de unutma. Şimdiye kadar yaptıklarım için kutlama ve ödülden başka bir şeyle karşılaşmadım.
Serketa gözlerine tozdan koruyup böcekleri uzaklaştıracak pahalı bir rastlık sürerken kuşkularını gizlemeyi düşünmedi.
Seni düşündüren Kraliçe Tavsert mi?
Tehlikeli birisi olduğu kesin. Sanıyorum ki genç Sipta'nın çevresindekiler ondan kısa zamanda kurtulmayı başaracaklardır. Hayır, kafamı kurcalayan Panep. Haklısın, o dev öylesine ateşli ki loncanın başına geçip istediğini yaptırmak için elinden geleni deneyecektir.
Ustaların yasaları hakkında bildiklerimize göre bu dediğin imkansız diye itiraz etti Mehi.
Panep insanların onu sevmemesinden çekinecek biri değil. Üstelik köyün yasalarını çiğneyecek kadar da hırslı.
Generalin gırtlağı endişeyle kasıldı.
Öyleyse hain, suskun neferi boşuna mı öldürdü?
Tabii ki hayır. Panep'in köyün başına geçtiğini varsayalım. Kesinlikle manevi babasının yumuşaklığını gösteremeyecektir. Hele bir denesin hızının kesilmesi için gerekeni yaparız.
Yoksa aklında bir şey mi var?
Tabii, dedi Serkeata vahşi bir tebessümle.
Dördüncü bölüm. Taş yontucuları dibinde suskun neferin mezarının bulunduğu kuyuyu yeniden doldurmaya girişmişti.
Panep mutlaka ölmüştür, dedi somurtkan karı, kısa ama güçlü kolları olan kalın kaşlı tıknaz taş yontucu. Yanılıyorsun, diye itiraz etti meslektaşı Alatkasa. Tapınağın içinde yatıyor. Bilge kadının onu hayata döndüreceğinden eminim.
Bir şey bitmişse bitmiş demektir, dedi burun fenet. Boşandığından bu yana hiç şişmanlamamıştı.
Onu kuyudan ben çıkardım, dedi neredeyse Panep kadar iri olan güçlü Naht. Çıkardığımda hala nefes alıyordu.
Saçları ve bıyıkları özenle taranmış, hiçbir angariye katılmamakla tanınan zarif ressam kurtarıcı şef meslektaşlarına küçümseyerek bakıyordu. Geniş göğsüyle insanın hayranlığını uyandıran baş heykeltıraş Aslan Userhat, doldurma çalışmalarının gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını denetliyordu. Şiş göbekli, muzip bakışlı neşeli Renoupe, araştırmacı İpuy'un da yardımıyla kapak taşlarını yerleştirmeye hazırlanıyordu.
''Kuyumcu tapınaktan çıkıyor!'' diye aykırdı Renoupe.
Kırılacak kadar narin görünüşlü Alim Tuti sağ ekipteki meslektaşlarına doğru koşuyordu.
''Panep yaşıyor!''
''Yaşıyor mu? Nasıl?'' diye sordu Fenet. ''Bir taş gibi mi, bir sebze gibi mi, yoksa bir insan gibi mi?''
''Tam bilinmiyor!''
''Gidip görelim.''
Taş yontucuları ile heykeltıraşlar kapısında üç zanaatkarın, her zamanki neşesinden eser kalmamış pişkin somun payın, uzun burnunun, beceriksiz hareketlerinin çirkinleştirdiği karardı gaunun ve adına yakışır görüntüsüyle çakal Unes'in nöbet tuttuğu tapınağa yürüdüler. Sağ ekibin yavaş hareketleriyle ünlü iri marangozu cömert Didya ise sol ekibin konuşmaktan hoşlanmayan şefi Ayın da yardımıyla Panep'i oturtmaya, ışığın onu muayene edebilmesi için uygun bir konuma getirmeye çalışıyordu. Aslan Userhat Unes ile payı sarstı.
''Konuşabiliyor mu?''
''Biraz susun,'' dedi Gav. ''Bilge kadın Panep'in kalbini dinliyor.''
Gözleri açık olmasına rağmen hareketsiz oturan Panep bir heykeli andırıyordu. Sanki üzerine kaynar su dökülmüş gibi kıpkırmızıydı derisi. Talihi yaver gitmiş, ne gözünü ne de yüreğini yitirmişti. Işıkta iki muskasını parmaklarının arasına almış, etkisini arttırmak için ovuşturuyordu.
Bilge kadın daha tek bir söz bile etmemişti. Bakışlarında da bir iyimserlik ışığı yoktu henüz. Daha önce dev adamın ensesi belini ovmuş ama içindeki enerjiyi harekete geçirememişti. Birden beyaz tüyleri siyah ve pas rengi lekelerle kaplı dev gibi bir kedi Panep'in bacaklarına sıçradı. Evcil bir hayvandan çok bir vaşağı andırıyordu. Genç devin dizlerinin üzerine kıvrılıp mırıldanmaya başladı.
Panep'in gözleri o anda canlandı, ışık derin bir nefes aldı. Güneşin karanlıklar karşısındaki zaferini simgeleyen dev kedi, hayaletin ressamın vücuduna boşalttığı kötü sıvıların son izlerini de yok etmişti.
Genç dev sonunda uyandı. ''Gölge, duvarlar, beni boğuyorlar, neredeler?''
''Sadece bir düştü,'' dedi ışık tatlı bir sesle. ''İşte yine aramıza döndün.''
''Biliyordum işte, onun yıkılmaz olduğunu biliyordum.'' diye haykırdı neşeli Renoupe.
''Büyük Ramses'in kasından bir bölümünün Panep'e geçtiğini söylemiyorlar mı? O enerji sayesinde loncayı kurtardı. Zafer Panep'in olsun.'' Heykeltıraşın heyecanı yayıldı. Panep arkadaşlarının alkışları arasında ayağa kalktı. ''Bırakın da geçeyim.'' diye homurdandı. Kısık ve karardı sesiyle Kenhir, 77 yaşındaki mezar katibi. Merkezi yönetimin hakikat meydanındaki temsilcisi kendini sayısız kusurlarını ortaya dökmekten geri kalmadığı ama dünyada her şeyden fazla sevdiği bu zanaatkarların köyüne adamak için Karnak'taki parlak mesleğini tepmiş, fedakarlığıyla merkezi yönetiminin onu emekliye ayırmasını bile engellemişti. İri yarı, beceriksiz görünüşlü biriydi Kenhir. Gideceği yere bir an önce varmak için acele ettiği, vücudu ağrıdan kıvranan bir ihtiyar olduğunu unuttuğu zamanların dışında bastonsuz adım atamıyordu. Köy hayatının büyük küçük tüm olaylarını kaydettiği mezar günlüğünü tutmakla görevliydi ve bu haliyle de zanaatkarların gözüne en ufak bir kaytarmayı bile hoş görmeyecek bir bekçi gibi görünüyordu. İşe gelmeme nedenlerini büyük bir dikkatle araştırıyor, hastalık durumunda da bilge kadından şikayetçinin işe gitmeyecek kadar rahatsız olduğunu doğrulamasını istiyordu. Firavun malı olarak tanınan aletlerin bakımı, dağıtımı, iş bittiğinde toplanması da onun göreviydi. Öte yandan zanaatkarlar kendi özel işlerinde kullanmak üzere alet yapma hakkına sahiplerdi. Aletlerin birbirine karışmaması için Kenhir'e danışmaktan daha güvenli bir yol da yoktu.
''Gölgenin panepi yıktığını söylüyorlar.'' dedi endişeli bir sesle.
Fare suratlı katip yardımcısı İmuni söylenenleri kaydetmeye hazırdı.
''Tam tersi oldu.'' dedi dev adam.
''Doğrusu gözüme oldukça sağlıklı görünüyorsun.''
''Panep köyü kurtardı.'' diye aykırdı güçlü Nat. ''O gölge bizi korkutmayı sürdürseydi bir sürü aile köyden ayrılırdı.''
''Hayatını bizim için tehlikeye attı.'' dedi Burun Fenet. ''Böylesi bir hareket onu sadece tüm suçlamalardan arındırmakla kalmaz, panebi tek önderimiz yapar.''
Mezar katibi gözleriyle bilge kadını ve sol ekip şefi Hay'ı sorguladı. Her ikisi de bir baş hareketiyle onayladıklarını belirttiler. Hain yıkılmıştı. Daha büyücüyü görür görmez ışık taşını araştırırken karşılaştığı, pençelerinden kurtulamadığı dev kediyi tanıyıp gerilemek için güç tutmuştu kendini. Şimdi de Panep kızıl gölgeyi yenmiş, onu ustabaşılığa seçmeye hazır loncanın kahramanı oluvermişti. Yine de önemli olan herkesin saygı duyduğu, kararlarını tartışmaya bile gerek görmediği suskun neferin ölmesiydi. Mumyanın başı altındaki gök çemberini ters yerleştirmekle neferi ikinci kez öldürmek istemişti hain. Manevi oğlu hayaleti yok etmiş olsa da suskun bir daha geri dönemeyecekti. Belki de köy mahkemesi Panep lehine oluşan heyecanı onaylamaz, mantıklı düşünüp adaylığını geri çevirirdi. Yoksa Panep'i seçmek korkunç bir hata olurdu. Panep'in sert bir ustabaşı olacağı, zanaatkarlar arasında ayrılık yaratıp köyü birbirine düşüreceği kesindi. Kargaşadan yararlanmak da hainin görevi olacaktı. Hakikat meydanını yönetmek ona düşerdi oysa, hem de uzun zamandan beri ona hakkını vermemişlerdi. Bu yüzden intikamını almak bir suç olarak görülmemeliydi. General Mehi ile karısı verdiği bilgilerin karşılığında köy dışında hazineler biriktirmesini sağlamışlardı. Daha şimdiden varlıklı biriydi. Şimdi sıra ışık taşını bulmak, pazarlığı sıkı yürütmekteydi.
''Panep sayesinde,'' dedi ışık ciddi bir sesle,
''nefer sonunda huzura kavuştu. Işık başının altında parlıyor. Diriliş vücudu güneşin gizli ışınlarını topluyor.'' Nefer Hotep adı görevini tamamladı. O artık loncamızın iyiliksever atalarından. Her evde her sabah saygılarımızı sunacağımız ışıltılı ve etkili ruhlardan biri oldu. Onun sıkıntıları sona erdi. Hakikat meydanının yaşamını sürdürmesi için onun onuru ve öğretisi uğruna mücadele edeceğiz.
Hepsi de ışığın gözlerindeki umutsuz üzüntünün bir daha kaybolmayacağını anladı. Ne var ki bilge kadın yeniden işinin başındaydı. Küçük toplumuyla ilgilenebilmek için yas duygusunu yenmişti. Büyüsünün de yardımıyla aşamayacağı hiçbir engel yoktu.
''Kötü bir soğuk algınlığına yakalandım.'' diye yakındı Burun Fenet. ''Beni iyileştirecek misin?''
''Muayenehanem açıldı.'' diye cevap verdi ışık geniş bir tebessümle.
''Benim,'' dedi Alatkasa, ''sol ayağımda geçmek bilmeyen bir yara var. Fenedin soğuk algılığından çok daha önemli.
Işık hastayı muayene etti. Bu bildiğim ve tedavi edebileceğim bir rahatsızlık.
Alim Tuti Panev'e döndü. Niyetin ne?
Manevi babam suskun neferin kasının hizmetkarı olmak ve mezarına yaklaşılmasını önlemek. Ebedi istirahatgahının bakımını yapmak, armağanlarını taşımak bundan böyle sadece benim görevim olacak.
Nasıl istersen dedi Çakal Unes ama neferin tüm görevlerini üstlenmeyi de düşünüyor musun?
Sahibin şefi olmak yeter de artar bile. Şimdi artık gidin. Sevdiğimiz yeri doldurulmayacak varlığın anısına saygılarımızı sunmak için bilge kadınla baş başa kalmak istiyorum.
Kimse itiraz etmedi. Uzaklaşmaya hazırlandılar.
Panep kusursuz bir ustabaşı olur dedi hain mezar katibine.
Buna köy mahkemesi karar verir dedi Kenhir.
Daha evinin eşiğinden içeri adım atmamıştı ki anlaşarak evlendiği genç eşi güçlü Niyut üzerine atladı.
General Mehi köyün ana girişinde sizinle hemen görüşmek istiyor.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.